Ayrım 33.
Sayfa 318. Türk havacılığını geliştirmek için 1925 yılında kurulan Cevat Abbas başkanlığındaki Tayyare Cemiyeti, kadınlara özel ilk madalyasını yine o günlerde Latife'ye sunuyordu. Türk basını Latife'yi göklere çıkartıyordu. Türk kadınlığının fedakarlık ve necabet, soyluluk örneği olan Latife Hanım'a sahip olduğu yüksek mevki ve şereften duyulan iftiharla Türk Tayyare Cemiyeti'nin hanımlara özel ilk madalyası takdim ediliyordu. Cumhuriyet Gazetesi 24 Mayıs 1925 sayfa 3. Latife bu madalyaya 27 Mayıs tarihli gazetelerde bir teşekkür cevabı göndermiş ve amaç ve faaliyetini pek takdir ettiği cemiyetin başarılı olmasını dilemişti. TCF'nin son günleri. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın üstünde kara bulutlar dolaşıyordu. İki partiyi meclis bir türlü hazmedememişti. Muhalefet Partisi Ali Fuat Cebesoy'un anılarında yer alan ilginç bir bilgiden Latife'nin o günlerde siyasi planda etkin bir kimlik sergilediği anlaşılıyor. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası kapatılmadan kısa bir süre önce Halk Fırkası'nın İstanbul Kongresi toplanmıştı. Mustafa Kemal Paşa'nın İstanbul'u boykot ettiği yıllardı ama Halk Fırkası'nın kongresine Latife katılmıştı. Muhtemelen Mustafa Kemal Paşa'nın isteği üzerine gelmiş olmalı. Ali Fuat Paşa bu kongrede konuşulanları anlatırken şöyle diyor. Bu kongrede baş muhtemet Refik İsmail Bey, terakkiperver fırkanın bir irtica fırkası olduğundan uzun uzadıya bahsetmiş, bunu da yeter görmeyerek isyana katılmak suretiyle memlekete ihanet ettiğini, bu fırkanın yakında kapatılacağını pervasızca söylemişti. Aynı kongrede bulunan Latife Hanım Efendi de Gazi'nin refikaları Refik İsmail Bey'e şu cevabı vermişti. Türk vatanının necatı, Türk vatandaşlarının çelikten yekpare bir medeniyet kütlesi teşkil etmeleriyle kaimdir. Ali Fuat Cebesoy adı geçen eser sayfa 170. Halk Fırkası'nın İstanbul Kongresi TCF'nin kapatılmasından bir hafta önce 25 Mayıs 1925'te Robert Kolej'de toplanmıştı. Ali Fuat Paşa'nın anlatımından Latife'nin Halk Fırkası'nın İstanbul Kongresi'nde terakkiperver Cumhuriyet Fırka aleyhine sarf edilen sözlere de karşı çıkan ve birlik mesajı veren bir konuşma yaptığı anlaşılıyor. TCF son günlerini yaşarken Latife'nin söylediği sözler acaba Mustafa Kemal'in son uzlaşma çabasının mı bir ifadesiydi? Latife'nin İstanbul'da kendi iradesiyle böyle bir tavır sergilemesi mümkün görünmüyor. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası 3 Haziran 1925'te yasaklandı. Yargı bir yıl sonra İzmir suikastinin ardından üyelerin peşine düşecek, kimi yurt dışına kaçacak, kimi yargılanıp serbest bırakılacak, kimi de idam edilecekti. Kazım Karabekir ile Ali Fuat Cebesoy idamdan döndü. Rauf Orbay, Adnan ve Halide Edip adı var ise yurt dışına çıkmışlardı. Şeyh Said davasına bakan Şark İstiklal Mahkemesi aynı günlerde ayaklanmayı dolaylı olarak kışkırttıkları iddiasıyla İstanbul basınının önemli isimlerini tutukladı. Ahmet Emin Yalman, Supi Nuri İleri ve Ahmet Şükrü Esmer de Ağustos'un ilerleyen günlerinde tutuklandılar. Mete Tunçay, adı geçen eser sayfa 149. Ahmet Emin Yalman, İstanbul basını Gazi Paşa'yı ve Muhittin'i kızdırdı. Basının aleyhinde bulunanlar istedikleri gibi at oynatmak ve ortalığı bulandırmak için serbest kaldılar. İzmir'den sonra ortaya çıkan anlaşmazlık memlekete ve basına pahalıya mal oldu ve 1925 ile 1936 arasında memlekette gerçek manasıyla tek bir gazete kalmamasına yol açtı, diyor. Ahmet Emin Yalman, Yakın Tarihte Gördüklerim, Geçirdiklerim, sayfa 922, cilt 2. 28 Haziran'da Şeyh Said ve 46 arkadaşı Diyarbakır'da Ulu Cami'nin önünde idam edildi. Mete Tunçay, adı geçen eser 164, Lord Kinross, adı geçen eser sayfa 402. Şeyh Said idam sehpasına giderken oradaki komutana, "Gel general, düşmanına veda et," demişti. Latife politikanın neresindeydi? Dış basın ısrarla Latife'nin politik yaşamda etkili olduğunu yazıyor. Latife gazetecilere Türkiye üzerine görüşlerini anlatmakta tereddüt etmemiş, hatta evliliklerinin ilk günlerinde gazeteci Ward Prowse'a "Benim size söylediğim her şeyi Gazi söylemiş gibi kabul edebilirsiniz" demişti. Patrick Kinross, adı geçen eser sayfa 390. Ward Prowse, adı geçen eser sayfa 141. İsmet Bozdağ ise Latife'nin başlangıçta devlet işlerine bir yaver, bir sekreter görünümünde katılıp karıştığını, sonraları devre dışı bırakıldığı için bu durumu hazmedemediğini yazıyor. İsmet Bozdağ, Gazi ve Latife, sayfa 182-183. Mustafa Kemal'in ilk sene her şeye dahil ettiği Latife, evliliğinin ikinci yılında kendisini dışlanmış bir eş olarak görmeye başlamıştı. Bunu Mustafa Kemal'in yanında annesiyle babasına da söylemişti. Ancak boşanmanın hemen öncesinde 1925 Mayıs ayında onun yine ön plana çıkması konumunun değiştiğini gösteriyor. Atatürk üzerine yazılan anı kitaplarında Latife'nin politikaya ilgisinden hep kusur gibi söz ediliyor. Onun politikaya merakı haddini aşmak olarak yorumlanıyordu. Ne de olsa politika kadınların alanına girmeyen bir erkek işi olarak görülüyordu. Arjantinli diplomat Villalta'nın Atatürk adlı kitabında ilginç bir değerlendirmesi var. Latife kocasının izlediği politikanın Türkiye'ye en uygun politika olmadığını anlamıştı. Yabancıların önünde hatta açıktan yaptığı konuşmalarda bunu söylüyordu. Kemalizme muhalif bir kimlik sergilemeye başlamıştı. Kemal'in sabrı taşmıştı. Hatasını kavradı ve hızla kararını verdi. Jörg Blanco, Villalta, Atatürk, Türk Tarih Kurumu Yayınları, İngilizce, Ankara, 1979, sayfa 361. Armstrong'a göre de Latife siyaseten muhalif bir tutum içindeydi. Devlet içinde kadının konumu hakkında en belirgin ve gelişkin bağlamda özgür düşüncelere sahipti. Her iki cinsin eşit hak ve fırsatlara sahip olması gerektiğine inanıyordu. Gittikçe daha çok çatışmaya başlamışlardı. Muhaliflerine yakınlık duyuyordu. Politikada kendi çizgisini oluşturdu ve Mustafa Kemal'e yönelik muhalefete ilişkin bir takım ihtiraslar geliştirmeye başladı. Özel yaşamlarında olduğu gibi sosyal yaşamlarında da onu eleştirmeye başladı. İşine ve kararlarına müdahale etti. Kadınlarla yaptığı toplantılarla yetindiği sürece Mustafa Kemal'in bir itirazı yoktu. H.C. Armstrong, adı geçen eser sayfa 178-179. Bu iki yorum belki de abartılı değerlendirmelerdi. Latife'nin Çankaya'da politik olarak Mustafa Kemal'in yanında olduğu anlaşılıyor. Ancak onun her şeyi sorgulayan, muhasebe yapan kimliği belki de muhalif olarak görülmesine yol açabiliyordu. Latife Mustafa Kemal'e mutlak bir karşı çıkış ya da mutlak bir boyun eğiş sergilemiyordu. Latife ile Mustafa Kemal'in aralarında sık sık çıkan gerginliklerde Türkiye'de yaşanan politik çalkantılar rol oynamış olmalı. 29. Nasıl bir evlilikti? Latife Mustafa Kemal biyografilerinin vazgeçilmez bölümlerinden biri. Atatürk'le ilgili çalışmalar yapanlar mutlaka Latife'den de söz ediyorlar. Mustafa Kemal'in iç dünyasını anlatmayı esas alan Ölümsüz Atatürk adlı Volkan İtkovits imzalı psikolojik biyografi çalışması bu evliliğe ilginç bir yaklaşım getiriyor. Mustafa Kemal'in evliliği Latife'nin cinsel cazibesinin ve Gazi'nin onun kendisine olan büyük aşkından duyduğu hazzın ötesinde nedenlere dayanıyordu. Görünen o ki Mustafa Kemal Latife'yi kendi bireysel başarısının bir nişanı olarak algılamıştır. Latife'nin zihninde ülküleştirmiş olduğu kahramanı ile evlenmiş olmaktan büyük memnuniyet duyduğu açıktır. Fakat Latife, Mustafa Kemal'i bir insanoğlu olarak nesnel bir gözle tanıma arzusunu hemen hiç duymamıştır. Volkan İtkovits, adı geçen eser sayfa 297. Sayısız filme konu olabilecek türden ayrıntılar içeren 2,5 yıllık evlilik aşka ne kadar yakındı sorusuna herkesin başka bir yanıtı var. Şevket Süreyya, iki tarafında aşktan başka faktörler nedeniyle evlendiğini düşünüyor. Mustafa Kemal Ankara'ya bir devlet reisi olarak yerleştiği zaman kadın ve aşk bahsinde ancak bakir bir erkekti ve henüz 43 yaşındaydı. Kadın demek mutlak aşk demek değildir. Gerçi o bir aralık hatta evlendi de ama bu aşk evlenişi değildi. Evet bir yuva kurulur gibi göründü ama arada iki taraflı aşk yoktu. Bu evlenme olup bitti ile başladı ve bir olup bitti ile sona erdi. Çünkü arada bir şeyler eksikti. Karşılıklı aşk yoktu. Şevket Süreyya, Tek Adam, 3. cilt, sayfa 486. Şevket Süreyya'nın aksine Halide Edip tanışmalarının hemen ardından Mustafa Kemal'in Latife'ye aşık olduğunu düşünenlerden. Halide Edip hem kadın gözüyle bakıyor hem de olayın birebir tanığı. Mustafa Kemal Paşa onun aklını başından almıştı. Kendisinin de Latife Hanım'a aşık olduğu aşikardı diyor. Halide Edip, adı geçen eser, sayfa 388. İkisinin de ilk aylarda yüzlerinde güllerin açtığı söyleniyor. Armstrong da Mustafa Kemal'in çılgınca aşık olduğunu yazıyor. Geçici bir cinsel ilginin ötesinde onu çeken bir eş ve yardımcı olacak kapasitede bir kız vardı karşısında ve bütün bunların yanı sıra yumuşacık ve mis kokulu, arzu uyandırıcı, güzel ve baştan çıkarıcıydı. Onu çıldırtmış, ayaklarını yerden kesmişti, tutuşmuştu adeta, ilk kez aşık oluyordu. H.C. Armstrong, adı geçen eser, sayfa 142. Mustafa Kemal'in Latife'ye derin tutkusu yazılı anıların satır aralarında kolayca okunabiliyor. Mustafa Kemal belki Şevket Süreyya'nın kastettiği anlamda kara sevdalı değildi ama karşısına aşık olmak istediği tarzda bir kadın çıkmıştı. Sabiha Gökçen ise Latife Mustafa Kemal beraberliğinin bir aşk izdivacı olmadığına inananlardan. İzmir'de Mustafa Kemal, Latife'nin evinde kalırken dolaşmaya başlayan evlenecekler şayiası nedeniyle Latife ile hayatını birleştirdiğini düşünüyor. Şemsi Belli ile yaptığı görüşme sırasında Belli'nin, "O halde Atatürk'ün Latife Hanım'la evlenmesi bir aşk izdivacı değil" saptamasını onaylıyor ve "Hayır, hayır" yanıtını veriyor. Şemsi Belli, adı geçen eser, sayfa 106. Atatürk'ün manevi kızlarından Sabiha Gökçen bu görüşmede Fikriye ile Latife'yi kıyaslamış ve onlar üzerine değerlendirmesini şu sözlerle aktarmıştı. Fikriye Hanım genç, güzel, entelektüel bir hanımmış. Arada hissi bir bağlantı olmuş olabilir. Belki Atatürk'ün de Fikriye Hanım'a hissi bir yaklaşımı vardı ama daha çok Fikriye Hanım Atatürk'e bağlanmış hissen. Fikriye Hanım hakikaten aşık. Atatürk de bu aşka karşı ilgisiz değildi. Onun da Fikriye Hanım'a bir ilgisi var ama Fikriye Hanım'ınki kadar değil. Ve nitekim bu aşkı yüzünden intihar etti Fikriye Hanım. Latife Hanım işin başında hiçbir zaman hissen Fikriye Hanım gibi olmadı. Latife Hanım belki sonradan hissen bağlandı Atatürk'e. Ben her zaman keşke Atatürk Fikriye Hanım'la evlenseydi diye düşünürüm. Çünkü Fikriye Hanım hakikaten her zaman aklını kullanan, Atatürk'ü sevmiş bir kadın. Ben tanımadım. Ufak tefek kaprisleri olabilir her insanın. Atatürk'ün de olabilir. Ama Fikriye Hanım onları hoş görebilirdi. Latife Hanım ise onları hoş göremedi maalesef. Şemsi Belli, adı geçen eser, sayfa 105. Sabiha Gökçen'in Mustafa Kemal'in sofra sohbetlerinden edindiği izlenim böyle. Mustafa Kemal keşke Fikriye ile evlenseydi diye hayıflanan Sabiha Gökçen, Mustafa Kemal'in aklından böyle bir şeyin geçmediğini de sözlerine ekliyor. Şemsi Belli, adı geçen eser, sayfa 106. Fikriye bir haksızlığa uğramıştı. Belki de bu yüzden Latife ile çok kıyaslandı. Bugün 80'li yaşlarında olan kadınların pek çoğu Fikriye'yi Mustafa Kemal'e daha çok yakıştırıyor ve Mustafa Kemal Fikriye ile evlenseydi daha mutlu olurdu yorumunu yapıyorlar. Fikriye'nin Latife'den farklı olarak Mustafa Kemal'in sözünü tek söz olarak kabul etmesi bu cümleyi önemli kılıyor. Ancak Mustafa Kemal 2,5 yıla yakın bir süre yanında kalan Fikriye ile nasıl evlenebilirdi? Türkiye'ye evliliğiyle de örnek olmak gibi bir kaygısı varken aynı evi paylaştığı kadınla biz artık evlendik diyerek ortaya çıkması yadırganacaktı. Kaldı ki acaba Mustafa Kemal sözünden çıkmayan bir kadınla hayatı paylaşmayı acaba ne kadar istiyordu? Mustafa Kemal'in Latife ile evlenmesindeki en önemli nedenlerden biri de Latife'nin pek çok meselede aykırı sözler söyleyebilmesi, kendisiyle tartışmaya girmesi ve kafasında oluşturduğu fikirlere katkıda bulunmasıydı. Anlatıldığına göre Fikriye daha farklı bir kadındı ve Mustafa Kemal'in arkasında durmayı sevgisini göstermenin başlıca yolu olarak görüyordu. Ana kitaplarında Mustafa Kemal'in ayrılmaz bir parçası olarak kabul edilen Fikriye'ye herkes çok sıcak yaklaşıyor. Belki genç yaşında öldüğü için, belki de herkesin gönlünü almayı bildiği için. Latife'ye yönelik sivri okların hiçbiri Fikriye'yi hedef almıyor. Savaşın sıcak günlerinde Çankaya'da beliren bu güzel ve fedakar kadın, herkes tarafından kabul görmüş ve konumu hiç de kafa karıştırmamıştı. Bunda Fikriye'nin Mustafa Kemal'le uzaktan akrabalığının da payı olsa gerek. Çevresindekiler Fikriye'yi müşfik ve olgun buluyorlardı. Latife'nin kendisine güvenli tavrı, açık fikirli ve samimi olması Mustafa Kemal'i ilk günden cezbetmişti. Eşit ilişki talep eden bir kadınla evlenmeye karar vermek, o dönemin anlayışları çerçevesinde Mustafa Kemal'e de özel bir haz veriyordu. Onun karısı geleceğin kadın modelinin bir temsilcisiydi. Latife'nin konumunu Patrick Kinross şöyle yorumluyor. Gölgede kalacak bir kadın olmayan Latife Hanım kişiliğini herkese duyuruyordu. Evliliklerinin başından beri Mustafa Kemal onun arkadaşlığında başka hiçbir kadının henüz kendisine vermediği bir uyarıcılık bulmuştu. Üstelik kendisine hala biraz sekreterlik ettiği için çalışmasına da yardımcı oluyor, öğüt veriyordu. Akıllıydı, iyi eğitim görmüştü. Kendine güveni, kendine özgü düşünceleri vardı. Karşılıklı ciddi şekilde tartışabiliyorlardı. Aralarında batıda olduğu gibi eşit koşullarda bir karı kocalık bağı vardı ki bunu Gazi de görüyordu. Lord Kinross, adı geçen eser sayfa 456. Evlilikte paranın rolü var mıydı? Makbule Atadan'la da uzun görüşmeler yapan yazar Şemsi Belli, Latife'nin Mustafa Kemal'le parası için evlendiğini ima ediyor. Makbule Hanım'ın Atatürk'ün kendisine "Latife beni mevkiim ve param için sevmiştir, Fikriye yalnız ben olduğum için" dediğini öne sürüyor. Şemsi Belli, "Ağabeyim Mustafa Kemal", anlatan Makbule Atadan, Ankara 1959 sayfa 58. Mustafa Kemal'in liderlik karizması ve milli mücadeleye önderlik etmiş oluşu mutlaka Latife'nin aşkında rol oynamıştı. Ama Latife'nin Mustafa Kemal'le parası için evlenmiş olması pek makul görünmüyor. Çünkü esas varlık sahibi olan Latife'ydi. Bence Makbule Hanım'ın böyle bir şey söylemiş olması da akla yakın gelmiyor. Sol eğilimli Amerikalı gazeteci Louis Bryant ise tam tersi bir iddia öne sürerek Mustafa Kemal'in Latife ile zengin olduğu için evlendiğini savunmuş. Latife, Türk kadınlarının ne en cesuru, ne en güzeli, ne en zekisi, ne de en çekicisiydi. O en zenginleriydi. Türkiye'nin en zengin adamının İzmirli bir tüccarın kızıydı. Bu adamın Kemal'in ihtiyacı olan tek şeyi parayı temin etmesi bekleniyordu, yorumunu yapmıştı. Louis Bryant, Türkiye'den bir boşanma, The Nation, 26 Ağustos 1925. Latife Mustafa Kemal'e fazlasıyla aşıktı. Daha onunla tanışmadan başlamıştı aşkı ve artarak sürdü. Hayatının son günlerinde bile Mustafa Kemal'in fotoğrafıyla baş başa yaşadığı, penceresinden onun güzel bulduğu bir heykelini seyrettiğini biliyoruz. Ancak Latife'nin aşkı kayıtsız şartsız bir aşk değildi. Onurunun çiğnendiğini düşündüğü anlarda kontrolünü yitiriyor ve bütün köprüleri yakarak meydan okuyordu. Kuvvetler çatışınca. Bu kadar kuvvetli iki karakter bir arada nasıl yaşayacaktı? Bert George Gollis bu soruyu evliliğin ilk günlerinde sormuştu. Bu iki insandan hangisi diğerine üstün gelecekti? Muhakkak ki birinden biri kaçınılmaz olarak diğerinin karşısında boyun eğecekti. Etraflarındaki hiç kimse bunu söyleyemedi. Oysa herkes bunu merak ediyordu. Latife'nin kendini korumak için yeterince silahı vardı. Ancak bugüne kadar her türlü tahakkümü reddetmiş, sürekli metamorfoza uğrayan o muhteşem zekanın sürekli cazibesi altındaydı. Kim kazanacaktı? Bert George Scholes, La Novella Türkiye, sayfa 215. Mikuş, ikisi de güçlü karakterlerdi. Gururluydular, serttiler, tavizsizdiler. İkisinin de karakterleri de o kadar çok birbirine benziyordu ki bir uyum sağlamaları mümkün olmadı. Kimin üstünlük sağlayacağını belirleyecek sessiz bir savaşa girişmeleri kaçınılmazdı, diyor. D. V. Mikuş, adı geçen eser, sayfa 319. Vamik Volkan, 10 Kasım TRT konuşması. Vamik Volkan ile Norman Itkovits de bu kanaati paylaşanlardan. Paradoksal olarak Mustafa Kemal, Latife ile annesinden çok farklı bir kadın olarak göründüğü için evlenmişti. Hatta sahip olduğu atılganlığı, kendi bildiğini okuyan tavırları, hep ileri atılması ve sınırları sonuna kadar zorlaması ona kendisini hatırlatıyordu. Çok geçmeden Latife'nin kuşatıcı, boğucu yanlarına da tanık olacaktı. Volkan Itkovits, adı geçen eser, sayfa 296. Armstrong, her ikisi de güçlü, iradeli, sert ve altta kalmaz kişilerdi. O da kendisi gibi zeki, hazır cevap ve keskin dilliydi. O da en az kendisi kadar eleştiriye tahammülsüzdü. Onları yumuşatacak ve bir arada tutabilecek bir çocukları da yoktu, diyor. H. C. Armstrong, adı geçen eser, sayfa 178-179. Bir aile istiyordu. Latife, Mustafa Kemal'in kurdukları ailenin bir parçası olmasını istiyordu. Şevket Süreyya'nın yorumu şöyle. Latife Hanım bir ev adamı ve bir aile reisi arıyordu. Mustafa Kemal ise hayatı boyunca devam eden alışkanlıklarına bağlıydı. Şevket Süreyya, Tek Adam, Cilt 3, sayfa 486. Latife Türkiye'yi yöneten erkekle evliydi ve sabaha kadar sofrada oturmasından hoşlanmıyordu. Süreyya Ağoğlu, Latife Hanım onun sağlığını düşünüyordu, diyor ve ekliyor. Mesela 12'de yatağına girmesini istiyordu. Etrafındakiler de Latife Hanım'ı bunun için sevmiyorlardı. Latife Hanım içki içmesini istemiyordu. Biz ailece Latife Hanım'a hayrandık, çok severdik. Bir kadın gözüyle ayrıca söylemek isterim ki Atatürk evli kalsaydı, Latife Hanım'dan ayrılmasaydı, hem daha uzun yaşayabilirdi, hem de daha başka şekilde örnek olacak hareketlerde bulunabilirdi. Selma Selçuker, Kadın Gözü ile Atatürk, Süreyya Ağoğlu ile Görüşme, Güneş Gazetesi, Süreyya Ağoğlu Arşivi, Kadın Eserleri Kütüphanesi, Kutu 1-5, tarih yok. Latife'nin içkili sofraları sınırlama gayreti Mustafa Kemal'i öfkelendiriyordu. Lord Kinross, Latife Hanım'ın düştüğü en büyük psikolojik yanlışlık, Gazi'nin içkiciliğini ulu orta önlemeye çalışmasıydı. Sofrada içkiyi sınırlamaya kalkıyordu. Arkadaşlarının önünde odaya girer, ona ''Nedir bu Kemal, yine mi içiyorsun?'' diye bağırırdı, diyor. Lord Kinross, adı geçen eser, sayfa 457. Oysa o günlerde Türkiye'nin kaderi üzerinde etkili olan isimlerden önemli bir kesimi bu konuda Latife'nin gayretlerinden medet ummaktaydı. Mareşal Fevzi Çakmak, çok zeki ve görgülü olan Latife Hanım'dan çok mühim bir vazife beklenir. Latife Hanım, kumandanın içki sofrasını kurdukları ailenin haremine nakledebilirse memlekete en büyük hizmeti yapmış olacaktır, diye ifade ediyor görüşünü. Süleyman Külçe'den aktaran Oğuz Akay, Gazi, Truva Yayınları, İstanbul 2005, sayfa 87. Ondan sağlığına hiç aldırmayan Mustafa Kemal'i daha mazbut, hayat koşullarına yönlendirecek mahareti göstermesini bekleyenler az değildi. Latife de elinden geleni yaptı ama beklenen biraz daha incelikli, daha hünerli bir idareydi. O ise karakteri icabı daha dobra bir yol izliyor, cebinde anahtarlarla dolaşıyor, Mustafa Kemal de özgürlüğünün kısıtlanmasına dayanamıyordu.